Mev tek hecelik uyku, feryal tilmaç.
Ayrım 9.
Bulutlar düzensiz gölgelerini bir patavatsızın sözleri gibi sağa sola saçarak oluk gibi akıyordu üstümüzden. Kafamı her kaldırdığımda uzun sürede çekilmiş bir filmin hızlı görüntüsünü seyreder gibi oluyordum. İçim yükseliyordu. Bir süre konuşmadan yürüdük. Uzattığım kolumu hafifçe tutuyordu. Tuhaftır, sessizlik rahatsız etmiyordu. Yeni tanıştığım insanlarla aramda oluşan suskunluk, destursuzca çenemi kavrayıp beni konuşturmaya çalışan ısrarcı bir zorbadır oysa. Garip bir dinginlikte gezintimizin tadını çıkartıyordum. O da halinden memnun görünüyordu. Öylece geliveren huzura sebep aramamak gerek. Sırasıyla bir kitapçıya, iki kırtasiyeciye girdik. Son olarak da eski kartpostallarla haritaların tıpkı basımlarını satan bir başka dükkanı. Hiçbir yerde bulamadık. Ben laf olsun diye bir kartpostalı aldım. Neden sonra dönüp akşam programınız var mı Oya diye sorunca bir an için afalladım. Olmadığını söyleyince birlikte yemek yiyebileceğimizi ama önce biraz dinlenip üstünü değiştirmesi gerektiğini söyledi. Galata'da oturuyormuş. Evine kadar eşlik eder, oradan da yakınlarda fotoğraf stüdyosu olan bir arkadaşıma uğrarım diye düşünerek kabul ettim. İstediği saatte gidip yine evinden alacaktım. Asmalı Mescid'de bir meyhaneye gideriz dediğinde artık kesinlikle kurmaca bir hikayede yer aldığımdan emindim. Tamam dedim elimde olmadan gülerek. Yoksa rakı içmez misiniz diye sorunca adımlarımı şaşırıp kaldırımdaki park demirlerinden birine çarptım. Uf, kendimi bedensiz gibi duymaya başlamıştım. Canımın yanmasıyla bir an için sarsıldım. Severim, severdim de tabii sevmez olur muyum? Nasıl olacaktı bu iş onu bilemiyordum. Kuleye inen dik yokuşu kesen gölgeli sokaklardan birine döndük. 4 katlı eski ama bakımlı bir apartmanın önünde durduk. 3. katta oturuyormuş, çıktık. Beni içeri davet etti. Bir kahve içip öyle gidersiniz. Evin için merak etmiştim doğrusu, ısrar beklemeden dağıldım. Holde asılı duvar saatinin düzenli tıkırtısı karşıladı bizi. Yüksek tavanlı, loş, serin bir apartman dairesiydi. Sahaflar gibi kokuyordu. Ayakkabımı çıkarmam daha mı doğru olur diye düşünüp yelteniyordum ki kesinlik belirten bir el işareti yaptı. Sakın lütfen, hiç hoşlanmam. Alın benden de o kadar. Peşinden sokağa bakan salona girdim. Mümkün olan her yer kitaplarla doluydu. İki duvarı kaplayan raflar, ceviz yemek masasının, sehpaların, koltukların üstü. Bir tek kanepe nasibini almamış görünüyordu bu istiladan. İki ucuna karşılıklı kurulduk. Görüyorsunuz ya Oya, ben gideyim siz yaşayın burada artık gibi bir noktaya geldik. Ama kıyamıyorum atıp satmaya. I just can't. Kitapların arasında soluk alıp vermekten duyduğu mutluluk, sesinin şikayet tonunu yalanlarcasına gözlerine yerleşmiş sessizce gülümsüyordu. Kahve yapmak için mutfağa gittiğinde gözüm sehpanın üstündeki eski gümüş çerçeveye ilişti. Uzanıp aldım. Genç bir adamla kadın ortalarına küçük bir kız çocuğunu oturtmuşlardı. Hani neredeyse şairin sözünü ettiği o fotoğraftaki gibi. Adam hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü, kadın güzel anılar gibi güzel, çocuk güzel anılar gibi hüzünlü, hüzünlü şarkılar gibi güzel. Çocukluğumun siyah beyaz fotoğraflarından biri mi? Babam koyu renk bir takım elbise giymiş, annem iri düğmeli bir manto. Benim üzerimde karpuz kollu, robası beyaz bir elbise var. Lastikli kolları öyle sıkıp acıtırdı ki tenimi. Kahve bitmiş, kusura bakmazsınız değil mi? Çerçeveyi yerine bırakıp kollarımı ovuşturdum. Salona geldiğinde elinde küçük çiçekli bir maysen şekerlik vardı. Tuttu. İçi badem şekerleriyle dolu. Badem şekerleri, anneanne şekerleri. Diş gıcırdatan beyaz yeşil sayı fasulyeleri. Uzanıp aldım. Elim titriyordu. Gülümsemeye çalıştım. Bir an önce bitsin diye ağzımda dolaştırmadan beyaz sert kabuğu ısırıp kırdım. Hiç sevmezdim ki ben bu şekerleri. Ne güzel, yıllardır yememiştim. Really? Ne alaycı bir tondu bu böyle, biliyor gibi zorla yediğimi. Dinlendinizse gidin artık, yorgun hissediyorum. Benim yaşıma geldiğinizde anlayacaksınız. Gözü çerçeveye takıldı, sır dolu bir gülümseme miydi yüzündeki, yoksa fotoğraf mı böyle düşünmeme neden oluyordu? Sır dolu bir gülümseme miydi yüzündeki, yoksa fotoğraf mı böyle düşünmeme neden oluyordu? Ayağa kalktı. Kapıyı örttüğünüzden emin olun Oya, akşam görüşürüz. Beni salonda yalnız bırakıp gitti. Fotoğraftakiler? Sormama fırsat bırakmadı. Akşam bir punduna getiririm diye düşünerek serin merdiven boşluğuna çıktım. Birisi patlıcan kızartıyordu herhalde. İnene kadar bir tabak dolusu yemiş kadar oldum. Galata'ya doğru yürürken saydam bir rüyanın içinden çıkıyormuşçasına yavaşça belirginleşti görüntüler. Önce bir avizecinin önünden geçtim, sonra seri üretim bronz heykeller satan bir başka mağazanın. Bir apartman girişine attıkları iki asır iskemleye kurulmuş konuşan adamlar, yanlarından geçerken sohbetlerini ara verip, ola ki daha sonra çekiştirmek üzere beni incelediler. Geçen taksinin klaksonuyla sesler de belirginleşti. Tamamen uyanmıştım artık. Yüksek topuklarımı parke taşlardan sakınarak dikkatle indim yokuş aşağı. Sinan'a telefon edip haber vermediğim aklıma geldiğinde meydana varmıştım bile. Suzan Hanım'la geçirdiğim zamanın huzuru, tekinsiz bir adım atmaya hazırlanan insanların belli belirsiz tedirginliğine bırakmıştı yerini. İmgesi şimdiden biçim değiştirmeye başlamıştı. Artık bir sergide önümde fazlaca oyalanıp geçtiğim, mavi ile kahverenginin tonlarıyla boyanmış yağlı boya bir yaşlı kadın portresiydi. Stüdyonun sokağına geldiğimde bu figürle kendimi bir yemek masasında karşılıklı hayal etmekte zorlanır olmuştum. Bacağıma çarpan plastik topla irkildim. Çocuklar futbol oynuyorlardı. İki taşla kurdukları kalenin içinden geçmişim. Vursana diye bağırdılar. Bir daha neler bakışı takınıp stüdyonun üstüne Biennale afişi yapıştırılmış kapısını ittirdim. Gözlerim içerinin loşluğuna alışınca Sinan'la asistanının bilgisayarın başında oturduklarını gördüm. Girdiğimi fark etmemişlerdi. Bana yapılmasından hoşlanmadığımdan olacak, sürpriz yapmak oldum olası sevmediğim bir şeydir. Gözlerimi içerisinin loşluğuna alıştırmak için kırparken çekinerek seslendim. Sinan, haber vermeden de, ''Aa gel canım, hoş geldin. Neyin var? Yüzün sararmış, otursana şöyle.'' Bir sandalye çekip yavaşça oturtturdu beni. Bu kadar özenli davrandığına bakılırsa rengim epeyce kaçmış olmalı. Garip bir gündü. Nemli, sıcak, boğucu. Bunu almıştım biraz ama iyiydim işte. Anlam veremedim tavrını. Aldırmadım da. Günümü anlattım. Aldığım kitaplarla kartpostalı gösterdim. Sonra Suzan Hanım'dan söz ettim. Kitapçıda görüp takip ettiğimi, tanıştığımızı, dükkanları dolaştığımızı, büyüteç aradığımızı, tünele yakın ara sokaklardan birindeki apartmanı bir bir sıraladım. Akşam Asmalı Mescid'de yemek yemek üzere sözleştiğimizi söyleyince sararma sırası Sinan'a gelmişti. Bana bir bardak su doldurup uzattı. Pervasızlığım onu fazlasıyla şaşırtmıştı besbeyi. Suyunu iç, ben geliyorum şimdi. Arka taraftaki dersliğe doğru gitti. Olmadık zamanda rahatsız etmiştim. Ne düşüncesizlik. Çok işi vardı mutlaka. Telefonda konuşuyor olmalıydı, sesini duyuyordum. Kalkıp duvardaki fotoğraflara bakmaya koyuldum. Yemen fotoğraflarıydı. İlk sergilendikleri zamanı hatırlıyordum. Eski bir çarşının kapısında tavandan sarkan yığınla el işi metal kemeri arkasını vermiş halde dikilip duran, dudağının bir yanı sarkmış adam 32 diş gülümsüyordu siyah beyaz. Ağızların içinde tutup sürekli çiğnedikleri bir çeşit tütünmüş dudaklarını böylesine sarkıtan. Bir pazar yeri fotoğrafı asılıydı yanında. Tezgahında ne olduğunu anlamadığım yiyecekler satan sıska yaşlı bir adam. Yerden fışkırmış gibi görünen toprak evleriyle çorak köyler. Daha iyi misin canım? Kahve yapayım sana. Geldiğini duymamışım. Sesiyle irkildim, dönüverdim Yemen'den. Olur dercesine başımı salladım kurulmuş oyuncaklar gibi sandalyeme otururken. Kahve makinesinin başında durmadan konuşuyordu. Yeni serginin hazırlıklarını, İstanbul Modern'de vereceği konferansı, asistanının evini boyattığını, bir süre stüdyoda kalacağını anlatıyor. Ne bir an için susuyor ne de bakışlarını ayırıyordu üstümden. Kahveyi fincanlara doldurup karşıma yerleştiğinde rahatlar gibi olmuştu. Fırsat bilip Suzan Hanım'a anlatmaya koyuldum tekrar. Kalın camlı gözlüklerini, mavi hırkasını, sırtındaki kamburu. Eve bıraktığımda içeri davet ettiğini, merakıma yenilip kabul ettiğimi söyleyince Sinan'ın yüzü iyiden iyiye soldu. Eski teksir kağıtları gibi oldu. Sigara paketini uzattı, bir tane aldım. Tutuk duruşuna anlam verememiştim. Sigarayı yaktım, bir nefes alıp İngiliz kocayı, her yere yayılmış kitapları, sehpanın üstünde gördüğüm siyah beyaz fotoğrafı anlattım. Dalgın, durgun, bir resim kadar suskun dinliyordu. Kahvemden bir yudum almak için konuşmama ara verdiğimde atıldı. Beraber gidelim mi oya? Ben de tanışmış olurum Suzan Hanım'la. İlginç bir kadına benziyor. Portreler serim için fotoğrafını çekerim belki. Öyle içten sormuştu ki kıramadım. Suzan Hanım için de sakıncası olmayacağını umarak tabii çok iyi olur dedim. Onunla da tanışmak isterdi herhalde, neden istemesin? Dahası fotoğrafın çekilmesinden de hoşlanabilir diye düşünmüştüm. Epeyce vaktimiz vardı ama Sinan bir an önce çıkmak istedi. Meydandaki büfeden sigara aldı, bekledim. Yokuş yukarı ağır ağır tırmandık. Yolda müzisyen bir arkadaşına rastladık. Yüzü tanıdık geldi ama çıkaramadım. Bana adımla hitap ediyordu. Bozuntuya vermeyip uzattığı elini sıktım. Bir akşam gelsenize dedi. Dardayım. Cuma cumartesi canlı performans yapıyoruz. Sinan mutlaka gideceğimizi söyledi vedalaşırken. Ben de gelmez olur muyuz gibisinden bir şeyler geveledim. Laf olsun beri gelsin. Sinan elimi sıkı sıkı tutuyordu. Hiç konuşmuyordu. Üstüme akşam programının pişmanlığı çökmüştü bile. Ayakkabı ayağımı acıtmaya başlamıştı üstelik. Şimdiden geceyi tamamlamışçasına bitkindim. Eve gidip yatmak istiyordum. Sinan'a yaslandım. Elimi daha da sıktı. Meydana gelmeden durduk. Sokağı bulmam zor olmadı. 5 dakika olmadan kendimizi pembe apartmanın önünde bulduk. Siyah tombul zilleri vardı, ulu orta sayaçları. Deniz apartmanı. Önüne bir su firmasının minibüsü park etmişti. İki boş damacanayla apartmandan çıkan adamın açtığı kapıdan girdik. Davlumbazı çalışmayan komşunun patlıcanı henüz merdivenden el çekmemişti. 3. kata çıktık. İki boş damacanayla apartmandan çıkan adamın açtığı kapıdan girdik. Davlumbazı çalışmayan komşunun patlıcanı henüz merdivenden el çekmemişti. 3. kata çıktık. Sinan hala susuyordu. Akşam boyunca böyle yapacaksa ben mi çağırdım, gelmeseydi? İçeriden boğuk bir davul sesi geliyordu. Kapı 2. çalışımızda açıldı. Ses ipinden kurtulmuş gibi merdiven aralığına yayıldı. Üniversite çağlarında uzun saçlı bir çocuk açtı kapıyı. Ayakları çıplaktı. İyi akşamlar, Suzan Hanım'a bakmıştım. Üzerinde dizleri yırtık bir kotla bol gri bir tişört, küstah bakışlarında ise anlam veremediğim bir yılgınlık vardı. Yalnız yaşadığını sanmıştım, yanılmışım, torunu olmalıydı. Siz akşamüstü gelen bayan değil misiniz? Söyledim ya burada oturmuyor diye. Yok öyle biri. Apartmanda yok hatta. Çocuk donuk gözlerle arada bir dönüp bana bakıyor, Sinan'a bir şeyler söylüyordu. Sinan üzgün başını sallıyor, tuttuğu elimi kaçmamdan korkarcasına sıkıyordu. Suzan Hanım neredesiniz? Ne anlatıyor bu çocuk? Hiçbir şey duymuyordum. Ağzı sürekli açılıp kapanıyordu. Görüntü bulanıklaşıyor, beynim zonkluyordu. Uzaklaştım. Suzan Hanım, Sinan'la çocuk uzayıp kısalıyor. Davul sesleri durmadan büyüyor. Perdelerin çevrilediği bir bölmede yatıyorum. Saat gece yarısını geçmiş. Kolonya ve ilaç kokusu nefesimi tıkıyor. Halsizim. Serum bağlamışlar. Elimin üstü acıyor. Sinan saatlerdir dolaşıyor. Huzursuz ayak seslerini duyuyorum. Yanıma daldığım sıralarda geliyor olmalı, görmüyorum. Şimdi de başka bir doktorla konuşuyor. Bütün akşam konuştu durdu. Her uyandığımda ya telefonda oluyor ya doktorlara, hemşirelere bir şeyler anlatıyor. Sinan Gürsel. Eşi misiniz? Farkında değilmiş. Unutmuş. Arkadaşınızı da. Evet, sapsarıydı zaten. Doktorunu? Haftaya dönecekmiş bir de. Tabii, hastayı tanımak bu gibi. Olmuş muydu? Birkaç kez. Geçen senelerde, evet. Yine yaşlı kadın meselesi. Tabii, bayılma. Son zamanlarda pek. Yaşlı kadın meselesiymiş. Herhangi bir kadından söz ediyor sanki. Duymadığımı sanıyorlar. Dinliyorum oysa. Benim yaşlılıklarım onlar. O kadınlar benim. Kanıtlarım var. Evinde çocukluk fotoğrafımı bulmuşum. Ötesi var mı? Uzaktakini görüyorum ben. Herkes yapamaz. Hayatın keşmekeşinden çıkarıyorum onları. Dikkatli bakmasam küçük bir nokta gibi kaybolup gidecekler şehrin kalabalığında. Biliyorum. Buluyorum, büyütüyorum, tutup elinden götürüyorum. Sırf çocukluğunu mu dolaştırır insanı elinden tutup da? Söylesem şimdi bunları. Her ilgi gösterdiği çocuk kendi çocukluğudur, insanın da bilmez desem. Yaşlı kadın meselesiymiş. Hem ne hakları var beni böyle konuşmaya, ruhuma büyüteç tutmaya? Kolay sanıyorlar. Benim çok mu hoşuma gidiyor eğrilip kıvrılıp iki büklüm olmuş halimi görmek? Ama hayat bu. Zamanın suyu aktığı her yatağı aşındırıyor. Beni ayrı tutacak değil ya. Hele kokumun değiştiğini duymak. En kötüsü o. Eskimiş, ekşimiş, eksilmiş bir kokudur o. Ne acı. Anlatsam anlamazlar. İnsan kendininkini duymayınca anlamıyor. Ben de sarsılmıştım ilk fark ettiğimde. Alıştım, kabul ettim. Ellerimi görmek kötüdür sonra. Yağları erimiş, çekmiş, buruşmuş, lekeli ellerim. Hala aynı iştahla kitap sayfalarını çevirdiklerine tanık olmakla avunuyorum. Yoksa zor. Bilmezler işte, konuşuyorlar. Kendimi kaybetmişim de kocam olduğunu unutmuşum. Etmez miyim? Nasıl bulacağım yoksa? Sonra sen değil misin her şeyden önce arkadaş olduğumuzu söyleyen? Kocam değildin ki artık hep. Ne sular akmıştı üstünden. Bilsen incinirdin. Çok sıcaktı hava. Bir de yağ kokusu, badem şekerleri, davul sesleri, güm güm güm. Sinan'la doktorun seslerini boğuyor. Büyüyor, kabarıp köpürüyor, acil koğuşundan başlayıp tüm hastaneyi dolduruyor. Ne müşahadesi, klinik, neyin nesi bu doktor? Sinan da konuşturup durmasa, kelimeleri kırılıp parça parça dağılıyor. Güm güm güm, davul sesi bu, tüm sözleri yutuyor. Yapamadıklarını yapıyorum, ırmağa tepeden bakıyorum. Gürül gürül aklını da duyabilirim ama davul sesi bu, tüm sesleri yutuyor. Düşüncelerimi bölüyor, üzerimi örtüyor. Güm güm güm güm güm güm.
Ayrım sonu.